Beyşehir, Ahmet Hamdi Tanpınar.
Ayrım 27.
Bu sefer gocuklar, samur, tilki, kurt postundan kürkler, tulumlar geniş selamlık sofralarında ortaya konur, gözlüklü ihtiyar kürk ustaları tığlarıyla onları düzeltir, eksiklerini tamamlarmış. Bu Erzurum'un ikinci hayatının başlangıcı, sıcak sobanın gümüş çay tepsisinde küçük bir şafak gibi gülen çayların, uzun sohbetlerin devridir. Şehir kapılarını kapatır, kendi aleminde yaşardı. Kızak üstünde siyah yamçılı, uzun konçlu çizmeli, kıvrak bıyıklı postacıların acayip kurt tipi hikayeleriyle beraber 2-3 haftada bir getirdikleri gazetelerin havadisleri uzun uzun münakaşa edilir, geçmiş zaman hatıraları anlatılır, dedikodu yapılır, çok zarif, ustalıklı cümlelerle eşe dosta tariz edilirdi. Belki de bu kapalı kış aylarının beslediği sohbet yüzünden hemen her Erzurumlu nükteci biraz hicivdir. Fakat her şeyde olduğu gibi her nesilden birkaç kişi bu umumi masariyetin üstüne çıkar. Bunlar konuşma sanatının şöhret kurmuş ustalarıdır. Mütareke yıllarında Ermeni meselesi dolayısıyla Erzurum'a gelmiş olan Amerikan heyetine o zamanın belediye reisi Zakir Bey'in verdiği cevabı kim hatırlamaz? Tercümana, Dilmaç bana bak, bu beyler uzun boylu anlatıyorlar. Ben kısa bir misalle Erzurum'da ekseriyet kimlerdeydi, generale anlatayım diyerek heyeti oturdukları evin penceresine götürmüş. Bakın demiş, şurada bütün şehri saran bir taşlık var. Onun da ortasında 20'de biri kadar duvarla çevrilmiş bir yer var. O büyük taşlık Müslüman mezarlığı. O küçüğü de Ermeni mezarlığıdır. Bunlar kendi ölülerini yemediler ya. Erzurum'da Türklerin daima ezici bir çokluk halinde yaşadıkları bin türlü şekilde gösterilebilirdi. Zakir Bey'in hazır cevaplılığı bunların en kısasını, itiraza yer bırakmayanını bulmuştu. Erzurum'da bu konuşma ustalarının birini bol bol dinlediğim hikayeleriyle birini de şahsen tanıdım. Kaleli Burhan Bey 1923'ten çok önce ölmüştü. Fakat keskin hicvi ve istihzası, hazır cevaplılığı hala canlı bir hatıraydı. Edip Hoca ise hayattaydı. Bana 300 yılın üzerinden aşarak 16. asrın şair İshak Çelebi'sini hatırlatan, onun çok meşhur "Şam'dan çıktığım akşama dedim Şam-ı Şerif" mısrağını tekrar ederek anlatan bu şaşırtıcı adam gerçekten hatırlanmaya değer. Cevad'ın odasında tanıdığım Edip Hoca'yı ben çok sevmiştim. Bu uyanık adam bana daima eski kültürümüzün bir inkarnasyonu gibi görünmüştü. Geniş atlet gövdesiyle her geçtiği yolu kendi etrafında bir tablo zemini gibi toplayan, karşısına çıkan her şeyi ikinci planda bırakan bu adam, Erzurum'da bütün eskiliğe rağmen belki en canlı noktaydı. Edip Hoca, 1923 Erzurum'unda 16. veya 17. asırların şark ordularından biriyle gelip orada kalıvermiş bir mazi yadigarına, yahut Üsküdar'dan Şam'a, oradan da Hicaz'a gitmek üzere tehlillerle, tekbirlerle yola çıkarıldıktan sonra yanlışlıkla Erzurum'a gelmiş bir sürre alayına benzerdi. Neşesi, pervasızlığı, mücadeledeki hazır cevaplığı, kafasındaki ölçü duygusuyla, iyi kalbiyle Edip Hoca bütün bir alemdi. Bir gün dostlarından birine uğrayarak çay bardağı istemiş, çok güzel bir takımı beğenmiş, "Hakkı, bunları ayır, ben birine alıyorum, bu akşam tecrübe edeceğim" demiş. Fakat ertesi gün çay bardağını geri getirmiş. Hoca, "Ne diye beğenmedin bu güzel bardakları?" diye soran dostuna, o dik sesiyle, "Hakkı" demiş, "bardaklar güzel ama bana uymuyor. Sabahleyin çayla doldurdum, şöyle bir önüme koydum, bir kendimi düşündüm, bir ona baktım, nispetsiz. Hele Hakkı Can, sen bana biraz daha büyüğünü bul." Bu küçük fıkra, Edip Hoca'nın nasıl bir adam olduğunu, ne kadar tam bir alemden kopup geldiğini gösterir. Edip Hoca gençliğinde politikaya girmişti. Hatta bir zamanlar İttihat ve Terakki'nin faal bir azası olarak Meşrutiyet'in ilk yıllarında Arnavutluğa gönderilen heyet-i nasıha arasında o da vardı. Bu seyahatinde başından geçen bir hadiseyi sık sık anlatırdı. Misafir kaldığı bir Arnavut beyinin evindeyken, günün birinde beyin dağ kabilelerinden birinin reisi olan uzak akrabasının bütün mahiyetiyle konağa geldiğini görürler. Mahalli adete göre misafirlerin beraber ağırlanması şartmış. Akrabasını çok iyi tanıyan ev sahibi bu zarureti hocaya anlatır. Çare yok, katlanacağız. Daha doğrusu siz katlanacaksınız. Aksi takdirde kül oluruz der. Ayrıca da çok dikkatli olmasını sıkı sıkı anlatır. Edip Hoca ister istemez razı olur. Gece yataklar serilir. Yeni misafir Edip Hoca ile kendi arasına evvela silahlarını, dolu tabancalarını, fişenklerini, sonra da en iyi cinsinden bir serfice tütünü paketi koyar. Yatağa girdikten sonra, ''Hoca, sar bir cigara seninle konuşacağım.'' der. Eski tabiriyle izbanduta benzeyen oda arkadaşını ve bu arkadaşlığın verdiği rahatsızlığı uykunun aleminde unutmaya hazırlanan hoca cigarayı sarar ve bekler. Adamcağızın meselesi gayet basitmiş. Kardeşinin kızına aşıkmış. Onunla evlenmeye karar vermiş. Fakat işe pek aklı ermediği, daha doğrusu sağdan soldan bu işin haram olduğunu söyleyenler bulunduğu için bu hususta İstanbul'dan geldiğini bildiği hocanın fikrini almak istiyormuş. Hatta seyahatinin sebebi de biraz buymuş. Hoca bit tabii, aman nasıl olur, kardeşinin kızı senin kızın demektir, haramdır cevabını verir. Fakat aşık Arnavut Bey'i kararını değiştirmek niyetinde değil. Zaten fikir sormuyor, sade bu işe hocanın razı olmasını, yani bir nevi fetva istiyor. Münakaşa büyür. Nihayet karşısındakini kandıramadığını gören aşık misafir, bu masum arzusuna set çeken hocayı inadından dolayı küfürle itham ederek tabancaya sarılır. Edip Hoca bir karşısındaki adama, daha doğrusu tabancasına, bir de kapıya bakar. Kapı ile aradaki mesafe uzun. Kaldı ki arkasındaki sofada adamın mahiyeti yatıyor. İster istemez, hele bey dur acele etme der. Anlat bana, o kızın babası olan kardeşin senden büyük küçük mü? Arnavutcağız, benim büyüğümdür cevabını verince, mesele değişti, niye baştan söylemedin bunu? Küçüğün olsaydı tabii haramdı, evlenemezdin. Çünkü senin oğlunun kızıyla evlenmen gibi bir şey olurdu. Ama büyük olunca, o zaman helaldir, istediğini yaparsın. İşlerin aldığı bu son şekil misafiri memnun eder. Yaşa bre hoca der. Zaten bana söylemişlerdi büyük alim olduğunu. Yak bir cigara. Ve böylece Edip Hoca o geceyi sabaha kadar serfice tütünü içerek aşık amcayı dinlemekle geçirir. Bu hikaye üzerine sonraları çok düşündüm. Onun kuvvet delili karşısında bu teslimi sinizm ile ittiham edilebilir. Hatta böyle görenler bu küçük anekdotta Osmanlı yıkılışının sebeplerinden birini bulabilirler. Çünkü biz çok defa İzzet Molla'nın "Meşhurdur ki zulm ile olmaz cihan harap, eyler anı müdahaneyi aliman harap" beytini tek başına okuruz. Fakat bir takım değerlerin ancak müsait ortamlarda muhafaza edilebileceğini düşünenler hocayı affederler. Edip Hoca kahramanlık iddiası olmayan bir adamdı. O düzgün bir nizam içinde fikirlerinin mesuliyetini kabul edebilirdi. Osmanlı tarihindeki dram Edip Hoca gibilerin tavizinden ziyade bu tavizi istemenin muayyen bir devirden sonra adeta tabii hal oluşundadır. Erzurum'da hikayelerini dinlediğim insanlardan biri de 93'te Erzurum mebusu olan Ahmet Muhtar Bey'dir. Onun hayatını ana tarafından torunu olan Cevat Dursunoğlu'ndan sık sık dinledim. Beğenmediği bir valiyi övdüğü için öfkelendiği Envar-ı Şarkiye gazetesini her hafta uşağı Ömer Ağa'ya "O maşayı al, o kağıt parçasını o maşayla tut, o sobayı aç, şimdi içine at, sen de git elini yıka" diyerek sobaya attıran bu adamın yapmacığı fazla hiddetleri göreneğin güçlükle hapsettiği bütün bir mizacı gösterir. İşte Erzurum'da benim en sevdiğim şey bu mizac oldu. Erzurum'a yağmurlu bir günde Zakir Bey'in bahsettiği bu bitmez tükenmez mezarlığın arasından geçerek girdim. Onun zamanla hırpalanmış, uzun kırmızıya çalan taşları, Erzurum'un her işçiliğe gelen o çok güzel yumuşak taşı, sert rüzgarın savurduğu sağanak altında hayaletler gibi etrafıma almıştı. Lisede edebiyat hocalığı yapmaya gelmiş, İstanbullu genç şairi altüst etmeye bu tesadüf kafiydi. Bereket versin, hemen ertesi günü müdür Cevat Dursunoğlu ile tanıştım. Bu köklü adam şehrin dehası gibi bir şeydi. Almanya'da felsefe tahsili, 4 yıl süren ordu tecrübesi, milli mücadelenin başlangıcındaki rolü onu tanıdığım insanlardan ayırıyordu. Toplayıcı adamdı, şehri çok iyi biliyordu. Anlatacağı bir yığın şey vardı ve konuşmayı sevenlerden, onu sanat haline getirenlerdendi. Bu sayede haftasını doldurmadan şehrin ve meselelerin içine girdim. Bununla beraber bu ilk karşılaşmada içime ekilen yıkılış hissi beni tamamıyla bırakmadı. Yaz sonunda büyük zelzelede onun en korkunç yüzüyle içimde canlandığını gördüm. Acayip ve üzüntülü bir tesadüf İstanbul'a gitmeme mani olmuştu. Bir ikindi vakti lisede otururken boğuk bir gürültüyle yerimizden fırladık. Her şey sallanıyordu. Öyle ki kapıya kadar zor gidebildik. Şehir bu rüzgarsız havada toz içindeydi. Daha kapıya varmadan bu birinci sarsıntıyı, o tarifi güç gürültüyle ikinci ve üçüncü sarsıntı takip etti. Fakat bu sefer halkın çığlığını işitiyorduk. Aramızdaki kısa fasılaları çehre tiklerine benzeyen hafif sarsıntılar dolduruyordu. Yollar insanla doluydu. İlk önce şehrin yıkıldığını zannettik. Fakat öyle değildi. Hele hiç nüfus kaybı yoktu. Fakat daha o akşam kazalardan feci haberler gelmeye başladı. Birçok yerlerde toprak çatlamış, köyler olduğu gibi yıkılmıştı. Hemen her gün yeni nüfus kayıpları öğreniyorduk. Şehir daha o akşam manzarasını değiştirdi ve o çok eski göç ordularının karargahına benzedi. Bu zelzele bir ay kadar sürdü. Kazalarda o kadar büyük ve devamlı tahribat yapmıştı ki hafif ürpermelerden başka şey kalmamasına rağmen halk bir türlü evlerine girmek istemiyordu. Bu korkuya o sıralarda Erzurum'a gelen Atatürk son verdi. Kalması için vilayet konağında ve müstahkem mevki kumandanlığında iki yer hazırlanmıştı. Fakat hemen hemen herkes ne olur ne olmaz diye çadırda kalmasını tavsiye ediyordu. Atatürk birkaç yerinden çatlamış hükümet konağında yatmakta ısrar etti. Atatürk'ü ilk defa Erzurum'da gördüm. Onunla tek konuşmam da Erzurum Lisesi'nde oldu. İki gün evvel Kars kapısında bütün şehir halkıyla beraber karşıladığımız adam, liseye gelir gelmez beraberindeki huzur-u mutat zevatın ardından adeta sıyrılarak aramıza girdi. Sakin, kibar, daima dikkatli ve her şeye alakalıydı. O günü Erzurum Lisesi'ndeki hocalara, talebelere, orada rastlayacaklarına vermişti. Ne pahasına olursa olsun sözünü tutacaktı. Yemeğe kalmayacaktı fakat ikindi çayı içmeye razı oldu. Yarım saatte gidecekti. 3,5 saat bizimle kaldı. Kendisine söylenenleri son derecede rahat bir dinleyiş tarzı vardı. Bununla beraber araya garip bir mesafe koymasını da biliyordu. Bu mesafe yalnız yaptığı işlerden veya mevkiinden gelmiyordu. Mustafa Kemalliğinden geliyordu. Atatürk her şart içinde kendisini empoze edenlerdendi. Bakışında, jestlerinde, ellerinin hareketinde, kımıldanışlarında ve yüzünün çizgilerinde bütün bir dinamizm vardı. Bu dinamizm etrafını bir çeşit sessiz sarsıntıyla dolduruyordu. Öyle ki birkaç dakikalık bir konuşmadan sonra bu mütevazı ve rahat adamın, bu öğreticinin anında bir uçtan öbür uca geçebileceğini, mesela en rahat ve kahkahalı bir sohbeti keserek en çetin bir kararı verebileceğini ve deha gücü bu kararı verdikten sonra yine aynı noktaya dönebileceğini düşünebilirsiniz. En iyisi istim üzerinde bir harp gemisi gibi çevik, harekete hazır bir dinamizm diyelim. Erzurum Lisesi'nin beyaz badanalı, tek kanepesi kırık muallimler odasında bana sorduğu suallere cevap verirken zihnim şüphesiz onunla çok doluydu. Anafartalardan Dumlupınar'a, zaferden Cumhuriyet'in ilanına kadar hayatımız biraz da onun talihinin veya iradesinin kendi mahrekinde gelişmesi olmuştu. Bütün bunların o gün onunla konuşurken duyduklarımda elbette bir payı vardı. Heine veya Goethe genç bir şairin Goethe'yi ziyaretini anlatırlar. Zavallı çocuk birdenbire Weimar tanrısının karşısında bulunmaktan o kadar şaşırır ki yol boyunca, hatta günlerce evvel hazırladığı sevgi ve hayranlık cümlelerini unutur ve yolda gördüğü eriklerin güzelliğinden bahseder. Eğer behemehal cevap vermem icap eden çok sarih sualler karşısında kalmasaydım, şüphesiz ben de o gün bu gence benzerdim. Önce kim olduğumu, ne iş gördüğümü, Erzurum'da ne vakitten beri bulunduğumu, nerede okuduğumu, hocalarımın kimler olduğunu sordu. Sonra birdenbire o günlerin aktualitesi olan medreselerin kapanmasına döndü ve bunun halk üzerindeki tesiri hakkında fikrimi almak istedi. Ses namına neyim varsa hepsini toplayarak, medrese survivance halinde bir müesseseydi. Hayatta hiçbir müsbet fonksiyonu yoktu. Kapatılmasının herhangi bir aksülamel doğuracağını zannetmiyorum dedim.
Ayrım sonu.